Ayrım 30, sayfa 286. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. Gece ilerleyip kafaları iyiden iyiye dumanlandıkça ortalıkta dolaşmaya başlayan pişmanlık sözleri, af dilemeler, yalvarma numaraları, gözyaşları, sonsuz dostluk yeminleri yapışkan bir hava vermeye başlamıştı geceye. Bütün çete liderleri birer konuşma yaptılar. ''Biliyor musunuz?'' dedi işlerinden biri. ''Şu gazeteciler olmasaydı adamlarımızı adamlarıma öldürtmezdim hiçbir zaman.'' Ama en ufak bir silah çekme olayında bile gazeteler hangi çetelerin işe karıştığını yazmadan edemiyorlar. Bu sefer de diyelim benim çocuklardan biri vuruluyor. Gazetelerde kimin vurduğu hakkında doğru haber yazıyorlar. Ne yapacaksın? Onur meselesi oluyor tabii. Ben de onlardan birkaçını temizletmezsem ayıp olacak. Oysa gazeteciler işe karışmasın. Jaime Weiss'in çevirdiği son iş kendi öldükten sonra 7 Kasım'da sonuçlandı. Joe Saltis ile Lefty Council jüri tarafından suçsuz bulunarak serbest bırakıldılar. Aynı cinayetin sanığı olarak ayrıca yargılanacak olan Dinkmet Oberta'nın duruşması da süresiz olarak ertelendi. Duruşmada gözler önüne serilen deliller daha başka bir karar gerektirirdi şeklinde konuştu duruşma yargıcı Harry B. Miller. Bence sanıkların suçlu olduğu apaçık meydana çıkmıştı. Sanıkları suçlayarak yargıç karşısına çıkmalarına yol açan özel büyük jürinin başkanı savcı MacDonald daha ağır konuştu. Duruşmadan hemen önce ve duruşma sırasında birçok dikkate değer ve şaşırtıcı olay olmuştur. Savcılığın çağıracağı en önemli tanıklardan ikisi duruşmadan kısa bir süre önce ortadan kaybolmuşlar. Bunların nerede olabileceklerine dair ne ailelerinden ne de başka kaynaklardan bilgi alınamamıştır. Ayrıca Jaime Weiss'in kasasında mahkemenin emri üzerine sanık avukatlarına verilen tanıklar listesinin bir eşinin bulunduğuna da değinerek sözlerini şöyle tamamladı. Bu dikkate değer hususların yanı sıra tanıklardan bazıları sanıklar aleyhine ifade verdikleri takdirde başlarına türlü işler geleceği şeklinde tehdit edilmişler. Daha başkaları da eksik ya da yanlış ifade verdikleri takdirde parayla mükafatlandırılacakları yolunda tekliflerle karşılaşmışlardır. Bütün bunlar duruşmada açıklanmıştır. Noel'den bir gün önce Illinois Yüksek Mahkemesi Scalise ve Anselmi'ye yeni bir duruşma hakkı tanıdı. 14 yıllık cezalarının 7'şer ayını Joliet cezaevinde tamamlamışlardı. Yeni duruşma isteyen avukatlarının ileri sürdüğü neden şuydu. Bunlar eğer cinayet işlemişlerse verilen ceza adaletle alay etmek oluyordu. Öte yandan suçları yalnızca ölüme sebebiyet vermekse bu ceza açık bir haksızlıktı. İki katil üçüncü duruşmayı beklemek üzere 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldılar. 7 ay önce ayrıldıkları yeraltı çevrelerine döndüklerinde her şeyi süt liman buldular. Tıpkı eski günler gibi diyordu Capone bir gazeteciye. Onlar yani Obanio ve çetesi kuzey kesimle duruyorlar, ben de Chicago'da. Yolda karşılaştığımızda adam gibi selamlaşıyoruz, el sıkışıyoruz. Böylesi daha iyi değil mi? Dördüncü bölüm. Koca Bill'in dönüşü. Thompson 1923 yılında reformcu aday yargıç Deaver'a yenildikten sonra uzun süre gözlerden ırak kalmadı. Daha o yaz tipik bir Thompsonian numarayla halkın gözüne girmesini bildi. Güney denizlerine bir yat gezintisi ayarlamak, oralarda bulunan su dışında da uzun süre yaşama kabiliyeti olan 90 santim yüksekliğe kadar zıplayabilen, böcek kovalayan, ağaca tırmanabilen bir balık türünün yaşantısını filme almak için bir de film ekibi götürmek gibi bir fikir attı ortaya. Bu balıkçıları avlamak düşüncesi bir reklam ajantisi tarafından verilmişti kendisine. Bu reklam ajantisinin müşterilerinden olan bir odun endüstri firması bütün masrafları ödemeye, gezi için gerekli yatı vermeye hazırdı. Yatın adını Koca Bill koydular. Ön bölümüne Şişko eski belediye başkanına tıpatıp benzeyen bir heykel yerleştirildi. Thompson bu iş için bir yıl önce Amerikan sularında balık üretme geleneğini yerleştirmek amacıyla kurduğu Balıkçılar Kulübü'nün desteğini de ayarladı. Temmuz ayının başlarında içinde türlü politikacıların, iş adamlarının, içkiye ve spora meraklı bir takım zenginlerin bulunduğu koca bir Chicago Nehri boyunca ilerleyip Michigan Gölü'nden denize açıldı. Bütün kıyıları doldurmuş olan halk yatı yaşa var ol sesleri arasında uğurladı. Ancak gemi Amerikan karasularından dışarı çıkamadı. Gereken reklamı yapmış olan Thompson New Orleans'ta geziden ayrıldı. Hemen Chicago'ya dönerek politik gücünü yeniden canlandırma çabalarına girişti. Kaşarlanmış bir politikacının tam 30 yıl sonra Richard Daley belediye başkanlığına seçildiğinde söyleyeceği gibi Chicago'nun reforma hazır olmadığını anlamıştı. Vali Small'ın yeni seçim kampanyasına katıldı. Eyalet savcısı Crow ile barışmak için harekete geçti. Crow daha önce işin içinde politik olsun, başka bir şey olsun, kumar ve günah işletmelerini korumaya hevesli biriyle aynı yolda yürümem demiş olmasına rağmen Thompson'ın çalışma çabalarını olumlu karşıladı. 1926 yılında Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerine katıldı. Kendisine karşı yarışan adaylar Senatör Deney'nin Klee'inden olan Edward R. Litzinger ile eski sağlık müdürü Thompson Klee'inden bir süre önce ayrılmış olan Dr. John Dill Robertson idi. Bunlara karşı konuşurken kullandığı sözler bir politikacının ağzından işitilmiş işitilecek en ağır, en adi sözlerdi. Bu adamların sordu Max Wiggin'i kim öldürdü sorusuna ve yöneticilerin gangsterlerle işbirliği yaptıkları iddiasına karşı şöyle bağırıyordu seçim platformundan. Litzinger kuruymuş, Robertson da öylesine kuru ki yıkanmaz bile. Sayın doktor yıllardır yıkanmadığını söylerken övünür hem de. Sayın doktor durmadan bize çamur atıyor. Ben işi şahsiyete dökecek kadar alçalmadım daha. Ama sayın doktorun lokantada yemek yiyişini bir görseniz. Bıyıklarına yumurta sarısı yapışmış, ceketinin yakası çorba lekeleri içinde. İnanın mideniz bulanır. Adamın adı bile bir tuhaf. Bir turşu markasının adını taşıyan bir herifin belediye başkanı seçilmesine aklı zeriyor mu? Ben kimseye çamur atmam ama bazı gazeteler hakkında öyle şeyler yazmışlar ki karşılıksız bırakmam doğrusu. Üstelik Ed Litzinger de hakkımda konuşmaya kalkmış. Daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Bu adam belediye başkanlığına adaylığını koymuş en büyük yalancıdır. Daha ne haltlar karıştırıyor biliyor musunuz? Yarı çıplak el topu oynuyor. İnanmazsanız çekilmiş resimleri var, onlara bakın. Ayağında ufacık bir don, elinde top. Bill Thompson'ın yarı çıplak resimlerini gördünüz mü hiç? Göremezsiniz tabii. Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinin çoğunluğu bayılıyordu bu tür konuşmalara. Thompson o güne dek görülmüş en büyük çoğunlukla 180 bin kazandı ön seçimleri. Bu işe en çok kızanlardan biri de Tribune gazetesiydi. Seçimlerin hemen ardından yayınladıkları bir makalede Thompson bir palyaço, bir aptallık makinasıdır. Gene de adamlarını belediye binasına bir saldı mı herhangi bir Güney Amerika şehrinden çok Chicago'nun ihtiyacı vardır askeriyi kuşatmaya. Daha sonra yapılan seçim mitinglerinde eski bir vaudeville sanatçısı olan Milton Vale'in yazdığı şarkı bütün seçmenler tarafından bir ağızdan söylenecekti. Thompson seçim platformunun iki ana fikrini içeriyordu bu şarkı. Baştan sona, sondan başa, Amerika, Amerika, milliyet ateşiyle çarpar yüreğimiz, imanlıyız, güçlüyüz. Baştan sona, sondan başa, Amerika, Amerika, ülkemiz, ulusumuz, doğru yoldur yolumuz. Tanrı, millet adına her zaman beraberiz. Kimsenin buyruğuna girmeyiz, girmeyeceğiz. Baştan sona, sondan başa, Amerika, Amerika, vatan millet uğruna kanımızı dökeceğiz. Ve Amerikan bayrağını bağrına basan Thompson haykıracaktı. Bunun için savaşıyoruz işte. George Washington'ın savaştığı bayrak için savaşıyor Bill Thompson. İngiltere kralı olacak o herifin Amerika'ya artık burnunu sokmaması için savaşıyorum. Şanlı bayrağımızın İngiliz kralı George önünde eğilmesini istemiyorsanız oyunuzu Bill Thompson'a veriniz. Yok eğer kral George ve arkadaşları ülkemize buyursun istiyorsanız bana vermeyin, istemem. Milliyet duygusu her şeyden önce gelmelidir yüreklerde. Milliyetçi olmayan vatan hainleriyle birlik olmuş demektir. Bir Amerikalıyla boy ölçüşecek bir İngiliz daha anasının karnından doğmamıştır. Benim diyen varsa çıksın ortaya. Şampiyon boksörümüz Gene Tony'yi yensin de görelim. Chicago okullarında kullanılan tarih kitaplarının İngiliz taraflısı olduklarını ileri sürerek Dewar'ın atadığı marif müdürü William McAndrew'e çatıyor, seçildiği takdirde onu kovacağına dair sözler ediyordu. Okuyun o kitapları, okuyun da kendi gözlerinizle görün. Saygı gösterdiğiniz idealler, yiğitliğine inandığınız Amerikan büyükleriyle, insan hak ve hürriyetleri için can vermiş milliyetçi kahramanlarımızla gizliden gizliye alay edildiğini, dünyayı birbirine katmış olan kahramanlarımızın kötü gösterildiğini göreceksiniz. Çocuklarımızın saptırıldığını, milliyet nedir bilmemek, milliyetçi olmamak üzere yetiştirildiklerini anlayacaksınız. Çocuklarımız kendi tarihlerinden utansınlar diye ellerinden geleni yapıyorlar. Ben belediye başkanlığından sonra George Washington tarih kitaplarından kovuldu. Kral George aldı onun yerini. Kral George kim biliyorsunuz değil mi? Kral George'a kalsa bugün binlerce Amerikan genci o pis İngilizlerin afyon ticareti bozulmasın diye Çin'de savaşıyor olacaktı. Peki McAndrew kim? Kral George'un uşağı, müzelik savaş gemisi Old Ironsides'in kurtarılması için çocuklarımızın harçlıklarından arttırdıkları paraları bağışlamalarını yasaklayan kim? O da McAndrew. Neden yasaklıyor? Çünkü vaktiyle Old Ironsides önüne çıkan bütün İngiliz gemilerini dağıtmıştı da ondan. Kral George bu kötü anının yaşamasını hiç istemez kuşkusuz. Bu yüzden uşağı McAndrew'e gereken emirleri verdi. O da atalarımızdan kalma bu paha biçilmez anıtın hurdaya çıkarılmasını emretti. Çocuklarımızın kendi aralarında para toplamalarını bile yasakladı. Böyle işte. Tarihimizi kurtarmak bizim için saf kan Amerikalılara, şanlı Chicagolulara kalmıştır artık. Tarihi kaynaklarımızı zehirlemeye, yok etmeye çalışan İngiliz taraflarından şehrimizi kurtarıncaya kadar savaşacağız. Bütün bu konuşmalar Al Capone'a vız geliyordu tabii. Onu ilgilendiren Thompson'ın ikinci seçim vaadiydi. Her türlü reforma karşı olduğunu hiç sıkılmadan, hiç utanmadan ilan ediyordu Thompson. Atlas Okyanusu'nun ortasında olsaydım bu kadar yaş olamazdım diyordu belediye başkan adayı. Seçilirsem bu heriflerin, yani Dewar ve adamlarını kastediyordu, kapattığı bütün yerleri açacağım gibi 10.000 tane de yeni meyhane açtıracağım, tamam mı? Bu söyledikleri Capone'a öylesine memnun etmişti ki Thompson seçim kampanyasına 260 bin dolar bağışladı ve onun yerine bildiği her türlü rüşvet ve terör yöntemini uyguladı. Oyunuzu erken verin, sık verin sloganını onun çıkardığı söylenir. Yılın başlangıcında yeniden parlayan bir çete reisi savaşı yüzünden politik çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı Capone. Ralph Sheldon'ın adamlarından Hillary Clements, Saltis McEarley'in bölgesi sınırları içinde bira satmaya kalkışmıştı. Sherman Oteli'nde yapılan anlaşmaya göre bu yolsuzluğu komiteye şikayet edip tartışmaya sunacağı yerde Clements'in öldürülmesini emretti Saltis. 30 Aralık günü bir tüfek patlaması bira satıcısının hayatına son verdi. Aynı zamanda 70 gündür süregelen barışın da sonu oldu bu patlama. Sheldon Capone'a şikayette bulundu. Capone, Saltis'i cezalandırmaya pek hevesi değildi. Ama anlaşmanın sürekli olarak uygulanabilmesi için sıkı disiplin tedbirleri alınması gerektiğini de biliyordu. Bu nedenle Lefty Council ile Saltis'in adamlarından Koca Hayes, Charlie Hubasek 11 Mart günü idam edildiler. Bu arada anlaşmanın getirdiği kısıtlamalara alışamamış, Capone'un üstünlüğünü bir türlü kendilerine yedirememiş olan eski Obamayancılar yeniden saldırıya geçtiler. İlk darbe için Capone'un çok sevdiği bir adamı seçtiler. Ram Theodore Anton, Hawthorne Smoke Shop'un üzerindeki lokantayı işletirdi. Capone'a adeta tapardı. Onun meziyetlerini anlatmaktan usanmazdı. Gangsterin yufka yürekliliğinin bir örneği olarak sık sık şu olayı anlatırdı. Karlı bir kış gecesi soğuktan mosmor kesilmiş bir gazeteci çocuk giriyor lokantaya. Capone soruyor, satacak kaç gazeten kaldı evlat? 50 tane kadar diye karşılık veriyor çocuk. At hepsini yere diyor Capone. Hemen koş ananın yanına. Ve zavallı yavrunun eline 20 dolarlık bir banknot sıkıştırıyor. 6 Ocak gecesi Capone, Anton'un lokantasına oturmuş yemek yiyordu. Birlikte oturup gevezelik ettikleri masadan kalkan Anton, yeni gelen bazı müşterileri karşılamak için kapıya çıktı. Bir daha geri gelmedi. Kapının hemen dışında bekleyen o Obamayancılar onu yakaladıkları gibi arabalarına sürüklediler. Bir süre sonra durumu anlayan Capone hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bütün gece aynı masada oturup hüngür hüngür ağladı. Anton'un cesedi bir kireç kuyusunun içinde bulundu. Öldürülmezden önce Tommy Quirincione olduğu gibi ona da uzun süre işkence yapılmıştı. Mart ayında Capone Hot Springs, Arkansas'ta kısa bir tatil yaptı. Drucci bunun nereden haber aldıysa aldı, peşinden gitti ve onu öldürmeye kalktı. Ama tüfeğinden çıkan bütün kurşunlar boşa gitti. 5 Nisan, seçim günü yaklaştıkça Capone'un Metropol Oteli'ndeki dairesi ikinci bir seçim karargahı haline gelmekteydi. Thompson'ın asıl karargahı Sherman Oteli'nin 16. katında bulunuyordu. Bu iki daire arasında koşuşup duran, haber ve para taşıyanlar içinde eski bir gazete satıcısı olan Gazete Satıcıları Sendikası'nın kurucusu, 1. bölge politikacılarından Capone'un yakın arkadaşı Daniel Saritella, 20. bölge patronu Morris Eller, William Hale Thompson Cumhuriyetçi Kulübü Başkanı, genel evci Jack Zuta, ki kendisi Thompson kampanyasına 50 bin dolar bağışlamış ve koca Bill Thompson'ı her bakımdan destekliyorum, o da beni her bakımdan destekliyor demişti, vardı. Capone kocaman maun masasının gerisinde 9 telefonunun başında oturmuş, ağzında pürosu, şehrin şurasına burasına dağılmış adamlarına türlü emirler yağdırıyordu. Kiralık katiller, aydutlar, adam kaçıranlar, bombacılar ve benzerleriyle emir verdiği adamlar. İlk şiddet hareketi Capone tarafından planlanmış değildi ama olayın verdiği sonuç kendisini son derece memnun etti. Chicago'nun hemen bütün çeteleri gibi o Obamayancılar da Thompson'ın kazanması için ellerinden geleni yapmaktaydılar. Seçimden bir gün önce bunlardan bir grup başlarında Shemer Drucci olduğu halde Denver taraflarından 42. Bölge Belediye Meclisi üyesi Drossy R. Crowe'un bürosuna giderek ortalığı toz duman ettiler. Crowe o sırada bürosunda değildi. Gelenler sekreterini dövdüler, eşyalarını kırıp döktüler, camlarını tuzla buz ettiler. Polis hemen o gün yakaladı Drucci'yi. Yakalayanlardan biri olan sivil polis Dean Healy, gangsteri biraz tartakladı. Buna son derece sinirlenen Drucci, polis arabasıyla karakola götürüldüğü sırada ''Senin canını okuyacağım'' diye aykırarak adamın tabancasına saldırdı. Tabancasını kurtaran Healy yakından 4 el ateş etti Drucci'ye ve hemen öldürdü. Gangsterin dul karısı bir süre sonra bir avukat tutup dava açmaya kalktığında cinayet masası şefi Shoemaker şöyle konuştu. ''Ne cinayeti be? Healy'ye madalya vereceğiz.'' Böylece polis Capone'un en korkunç düşmanlarından birini ortadan kaldırmış oldu. Drucci, Mount Carmel mezarlığının kutsal olmayan bölümünde 3500 çiçeğin altına gömüldü. Ölü için dinsel tören yapılması kilise tarafından yasaklanmıştı ama askeri tören yapıldı. Kendisi 1. Dünya Savaşı'na katılmış olduğu için Amerikan Eski Muharipler Derneği üyesiydi. Bir manga üniformalı asker Durucci'nin bayrağı sarılı tabutunun üzerinden saygı atışı yaptılar. Borazanlar çalındı. En süslü çelenklerden birini yollamış olan Capone, tıraşsız olarak mezar başında duruyordu. Belediye Başkanı Deaver'ın iş başına getirdiği emniyet müdürü, daha başka şiddet hareketlerini önlemek amacıyla seçim günü görev yapmak üzere 5000 özel polis tayin etti. Her sandık başında bir manga polis bulunmaktaydı. Arabalarında makinalı tüfekler ve gaz bombaları taşıyan sivil polisler de sokaklarda kol geziyorlardı. Chicago normal seçim günü standartlarına göre olağanüstü sakin bir gün geçirdi. Topu topu iki bomba atıldı. Her ikisi de 42. Bölge Demokrat Parti kulüplerine. İki seçim gözcüsüne dayak atılıp kaçırıldı. Bir düzine kadar Deaver taraflısının oy vermesine eli silahlı kabadayılar tarafından engel olundu. Bir tek sandık başında bir de bir evde silah kullanıldı. O gece Sherman Oteli'nin 15. Louis stilinde döşenmiş balo salonunda bir sandalyenin üzerine tırmanan Thompson bir yandan elindeki koca şapkayı sallıyor, bir yandan da içtiği viskilerin etkisiyle dili dolanarak şöyle bağırıyordu. Tamamen 2000 ilerideyiz şu anda. Teşekkür ederim, hepinize çok teşekkür ederim. Söyleyin o kovboylara, hepsinin tepesinde at koşturacağım demiştim, koşturuyorum işte. En son sayım sonucunda 83.072 farkla kazandığı ortaya çıktı. 30. ayrımın sonu. Sayfa 297.